Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel'le, Profesör Ahmet İnsel'le konuştuk.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. Sıcak bir yaz gününde dünyanın dört bir yanından sıcak haberlerimiz olacak. Türkiye'nin sınırındaki İdlib'den başlayacağız. Rusya-Amerika ilişkilerine, Türkiye-Almanya ilişkilerine uzanan bir hatta son gelişmeleri size aktarmaya, değerlendirerek aktarmaya çalışacağım. Programın ikinci yarısında gazeteci ve yazar, Orta Doğu uzmanı Fehim Taştekin konuğumuz olacak. Sıcak başlığımız ise İdlib. Suriye'nin İdlib vilayetinde El-Kaide'nin değişmiş haliyle ismi değişmiş haliyle Heyet Tahrir-i Şam'ın Türkiye destekli Ahrar-i Şam'ı kent merkezinden ve Babel Hava sınır kapısından söküp atması Türkiye'nin El-Kaide ile açık sınır komşusu haline gelmesi. Bu Suriye için ne anlama geliyor? Bölge için, uluslararası güçler açısından ve Türkiye için ne anlama geliyor? Fehim Taştekin ile birlikte anlamaya çalışacağız. Bizleri 106.4 İstanbul ve Bursa, 93.4 Kocaeli, Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up ve rsfm.com.tr'den dinleyebilirsiniz internet üzerinden. Başlayalım. Evet, Suriye'de cihatçıların kontrolündeki sınır vilayeti Suriye'nin İdlib. Adeta bir Talibanistan, cihadistan kurulmuştu orada. Orada epey uzun süredir İdlib'deki mesele nasıl çözülecek deniliyordu. Astana süreci başladı. Astana süreciyle birlikte oradaki ılımlıları öne çıkartacak, radikal unsurları temizleyecek bir takım yapılanmalara çalışıldı. Ancak işler tersine döndü son dönemde. 3-4 gündür çok ciddi çatışmalar gerçekleşiyordu ve sonunda yeni ismiyle Heyet Tahrir-i Şam, Türkiye destekli Ahrar-i Şam'ı Babel Hava sınır kapısıyla birlikte İdlib'in kent merkezinden attı, kontrolü ele aldı. Haberler bu yönde, pek çok köy ve kasabayı ele geçirdikleri belirtiliyor. Babel Hava daha önemli çünkü Türkiye ile bağlantı ve lojistik tamamen oradan sağlanıyor. Ahrar-ı Şam'a ağır bir darbe anlamına geliyor. Yaklaşık 3 senedir Ahrar-ı Şam Babel Hava sınır kapısını elinde tutuyordu. 2015'te aslında dış destekle almışlardı buraları. O gün bugündür bir şekilde arada çatışmalar yaşansa bile, birbirlerine girseler bile bir barış sağlanabiliyordu. Ama bu sefer artık tabii Astana süreci de devam ediyor ve ılımlıları radikallere ayırmak gibi biraz da siyasi anlaşma için bir altyapı oluşturma çabaları vardı. İşte bunu Heyet Tahrir-i Şam kabul etmiyor. Yani El-Kaide, Suriye El-Kaidesi kabul etmiyor ve işler bu noktaya varmış durumda. Kendi içlerinde çatışmalar, bölünmeler, saf değiştirenler bir hepsinden geçilmiyor. Programın ikinci yarısında Fehim Taştekin'e detaylıca soracağız bu grupları ve yönelimlerinin ne anlama geldiğini. Bunun dışında İdlib'de bugün bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 50'yi aşkın kişinin öldüğünü belirtelim. Hatta tıbbi yardımda bulunmak için giden sağlık ekiplere de ateş açılmış. Böyle bir manzara var. Sınırın güney hattında İsrail bölgesinde de Hizbullah'ın Arsel bölgesindeki ilerleyişini sürdürdüğünü aktaralım. Çok yoğun çatışmalar, Nusra ve IŞİD'le mücadele ediyor Hizbullah güçleri orada ve bölgeden bir kaynağa göre 19 Hizbullah üyesi, Nusra ve IŞİD'den de yaklaşık 130 kayıp olduğu öne sürülüyor. IŞİD tarafından kontrol edilen bölgeyi almaktan bahsediyorlar ki sosyal medyaya da yansımıştı. El-Kaide bayraklarını indiren, onun yerine Hizbullah ve Lübnan bayraklarını asan Hizbullah üyelerinin görüntüleri çıkmış idi. Evet. Diğer yandan hafta sonu çok dikkat çekici bir haber. Cumartesi günü düşmüştü. Amerikan Özel Güçleri Komutanı Orgeneral Raymond Thomas'ın açıklamalarıydı bunlar. Türkiye'nin PKK ile ilişkili görmesi nedeniyle YPG'ye isim değiştirme tavsiyesi yaptıkları. Bunun üzerine de örgütün kendisine Suriye Demokratik Güçleri olarak ismini değiştirdiği bilgisini aktardı Thomas. Etkin bir güç görüyorlar IŞİD'le mücadelede ve ayrıca özel temsilci, Amerika'nın özel temsilcisi Brett McGurk'ün de bu süreçte kendilerine çok yardımcı olduklarını anlatmış. Çünkü veremeyeceğim şeyler istiyorlardı diyor. Suriye'nin geleceğinin konuşulduğu Cenevre ve Astana gibi yerlerde masada olmak istiyorlardı. PKK ismi altında bu asla olamazdı. O yüzden biz de kendilerine böyle bir isim değişikliği önerdik. İyi ortağımız olmaları için onlara gerekli meşruiyeti sağladı bu isim diye açıklamalarda bulundu. Onun dışında Suriye sahasında Doğu Guta'da ateşkes ilanı var Suriye ordusundan. İnsani yardımların ulaşması için gerilimi azaltma anlaşması imzalanmış gözüküyor. Kahire bu arada Mısır son dönemde bu tarz ateşkeslerde etkili olmaya başladı Mısır yönetimi. Kahire'de de bir başka muhaliflerin buluştuğu bir başka çatı var diyelim. Dolayısıyla dikkat çekici bir gelişme de tabii Amerikan Başkanı Donald Trump'la Vladimir Putin'in, Rusya Devlet Başkanı'nın Hamburg buluşmasının ardından bu gelişmelerin gelmesi dikkat çekici. Bunun dışında tabii Amerikan yönetiminde farklı sesler yok değil. Geçen hafta sonu CIA direktörü Mike Pompeo Rusya'nın Suriye'de Amerika'ya zarar vermek istediğinden yola çıkarak çok ağır saptamalar yapmıştı ve Rusya Devlet Başkanı Sergey Lavrov da kendisine yanıt vermişti. 10 tane askeri üssü var Amerikalıların, bunu da gizliyorlar. Bizim de var ama biz Suriye hükümeti, meşru hükümet kanalıyla oradayız ve gizlemiyoruz. Üslerimiz de belli. Amerika ve müttefikleri ise yasa dışı faaliyet, izinsiz faaliyet yürütüyorlar ifadelerini kullandı Sergey Lavrov. Evet. Amerika Türkiye başlığı altında bir başka konu daha ekleniyor. Pek çok problem var pek çok alanda son dönemde. Şimdi de Türkiye'nin Rusya'dan satın almak istediği S-400'ler bir kaygı meselesi haline geldi. Amerikan Genelkurmay Başkanı Aspen Güvenlik Forumu'nda kendisi konuştu Joseph Dunford ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ama bu eğer olursa, hayata geçerse Amerika için endişe kaynağı olacağını söyledi. Biz biliyoruz ki Milli Savunma Bakanı Fikri Işık geçen hafta son aşamaya geldiklerini dile getirmişti. Türk hükümetinden bu yönde çok sayıda açıklama geldi. Teknik detayların çözüldüğü, kredi meselesine kaldığını daha önce Türk kamuoyuna kaldığı yansımış idi. İşte bütün bunları bizzat Joseph Dunford'ın ağzından bir kaygı kaynağı olarak anlıyoruz. Türkiye'nin rotasındaki değişiklik çokça tartışılıyor. Batı'da başka bir takım sebepler de buna ekleniyor ama S-400 füze sistemleri kısa ve uzun menzilli hedeflere karşı koyan mobil karadan havaya Türkiye'nin ihtiyacı deniliyor. Zafiyeti deniliyor caydırıcılık açısından. Bakalım bu hikaye nereye varacak? Daha önce 2013 senesinde Çin'den Türkiye hükümeti füze almak istemişti ama bu mümkün olmamıştı. S serisi Yunanistan'da var. NATO üyesi ilk Türkiye olmayacak ama tabii çok önemli bir değişim bu. NATO açısından Yunanistan'ın da S-300 füzeleri sahibi olması büyük tartışmalar vaktiyle koparmıştı. Onu da bilelim. Evet, bu arada Irak'ın başbakan yardımcısı ve eski başbakan Nuri El Maliki aslında IŞİD'in işgal sürecinde diyelim devrilen lider diyebiliriz kendisine. Seçimleri kazanmış olmasına rağmen iktidar olamamıştı. Amerika'nın devreye girmesi etkili olmuştu. Hatta İran'la da belli ölçülerde anlaşma sağlandığı yorumu bile yapabiliriz. Maliki ama tabii başbakan yardımcısı da oldu kendisi. Şimdi Rusya'nın Suriye'deki sorun karşısında farklı bir duruş sergilemesi halinde önce Şam, ardından da Bağdat düşer demiş. Eğer farklı olsaydı, eğer düşerdi, bunun sayesinde teröristler daha aktif hale gelir, bölgenin haritası değişir ve bizi çok olumsuz etkilerdi demeye getirmiş. İyi ki Rusya vardı demeye getirmiş. Evet, Evet, hafta sonu yine bölgeye dair bir başka haber, Rusya'nın tüm tarafları İran'la nükleer anlaşmaya uymaya çağırması oldu. Dünya güçleriyle 2015'te tarihi bir anlaşma olmuştu. İran'ın nükleer programı üzerinden Amerikan yönetimi aslında, en son size geçen hafta aktarmıştım, İran'ın nükleer anlaşmaya uyduğunu söylüyor ama balistik füzelerden bahsediyor. Bu anlaşmanın dışında olan bir şey, ortak kapsamlı eylem planının dahilinde bir şey değil. Rusya'dan dikkat çekici, İran'a sahip çıkan bir çağrı gelmiş oldu böylece. Evet, biraz Körfez'e bakalım. Körfez'de Suudi Arabistan'ın başını çektiği blokla Katar bloğu arasındaki gerilim devam ediyor. Ana aktörlerden Suudi Arabistan'da diplomatik ve ekonomik yaptırım uygulanan Katar'a ait El Cezire televizyonu ve bazı medya kuruluşlarının sitesine erişim sağlandı bilgisi geldi. Şimdi tabii kriz başladığında derhal erişim kesmişlerdi. Zaten El Cezire televizyonunu çok tehlikeli bir ideolojik araç, algı yaratmaya sebebiyet veren bir aygıt olarak görüyor diğerleri. Dolayısıyla bunu şöyle sundular. Birkaç saat içerisinde, teknik arızadan kaynaklandı, birkaç saat içerisinde giderildi, bu siteler tekrar erişime kapatılacak. Yani erişime açılması değil de erişime kapatılması bir teknik arıza meselesi haline geldi. Tabii Katar bütün bunları kendisine yönelik planlı bir komplo olarak nitelendiriyor. Diyaloğa hazır olduklarını söylüyor. Türkiye'nin büyük desteği olmuştu Katar'a. Amerika Birleşik Devletleri de Kuveyt'le beraber arabuluculuk yapıyor. Geçen hafta Rex Tillerson, Amerikan Dışişleri Bakanı, bölge turuna çıkmış idi. Onlar da kendi hem bir tarafa silah satıyorlar hem öbür tarafa silah satıyorlar. Bir yandan da arabuluculuk yapıyorlar. Durum bu. Bu arada Katar'ın Rusya Büyükelçisi'nin Fahad El Atiya'nın demeçleri var, dikkat çekici. Sputnik'e röportaj vermiş ve Rusya'nın Suriye çözümündeki öncü rolünün yapıcı olduğunu, bu sayede yakında olumlu sonuçların beklenebileceğini söylemiş. Dikkat çekici çünkü Katar bu savaşın başından bu yana Suriye'de rejim değişikliğini zorlayan, El-Kaide televizyonunu bu yolda kullanan bir şeyhlik, onu biliyoruz. Hal böyleyken Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıktı. Biraz sessiz sedasız desek herhalde yalan olmaz. Önce Kuveyt'e gitti, pazar günü önce Suudi Arabistan'a gitti, Riyad'a gitti. Sonra arabuluculuk yapan Kuveyt'e gitti. Ardından da Katar'a geçti. Bugün de Katar'da kendisi. Pek de Suudi Arabistan'da sempatiyle karşılanmamış gibi bir manzara çiziliyor. Özellikle Türk üssü Katar'a Türkiye'nin açık destek vermesi Riyad'ı rahatsız etmişti. Bu rahatsızlığı Türk kardeşlerimiz artık bize karışmasınlar diye BM elçisi Suudi Arabistan'ın geçen hafta beyan etmişti. Dolayısıyla bu arabuluculuk çabasından, yani Suudi Arabistan, Kuveyt, arabulucu Kuveyt ve Katar üçgenindeki bu temaslardan Türkiye gerçekten somut bir sonuç elde edebilecek mi? Biraz tartışmalı, öyle gözüküyor ama kalabalık da bir heyetle gidiyor Cumhurbaşkanı. En son Katar'da öğle saatlerinde ulaşmış, Katar emiri karşılamış kendisini. Tabii Türkiye Katar'a destek verdiği için daha üst düzeyde bir karşılamayla karşı karşıya kalmış Cumhurbaşkanı ve temaslar da devam ediyor. Bakalım perde arkası ne olacak? Arap medyasından bu turun devamını elbette takip etmek gerekiyor. Evet, ve El-Aksa krizi derinleşiyor. Meclis-i Aksa'da yaşanan olaylar, İsveç, Fransa ve Mısır, 3 ülke BM Güvenlik Konseyi'ni gerginliğin azaltılmasını sağlamak için toplantıya çağırdılar. Ne olmuştu? 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'da silahlı bir operasyon düzenlemişti Filistinliler. Bunun karşılığında 2 İsrail polisi hayatını yitirmişti, 3 Filistinli ölmüştü. İsrailliler imamın odasında pek çok silah bulduklarını söylemişlerdi ve ardından devreye 50 yaş altı Filistinlilerin El-Aksa'ya girmesinin yasaklanması ve metal dedektörler kurulması kararları çıkmıştı ve bu da adeta bir intifadaya çevrilmeye çalışılmıştı. Tabii iki taraf da birbirlerini suçluyorlar. Pek çok gerilim oldu. İsrail polisinin müdahale ettiği olaylar oldu. 14'ünden bu yana da kriz dinmedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas asla kabul etmeyeceklerini söylüyor. Bu arada bir de fetva verilmiş galiba. dedektörlerden geçerek geçip de namaz kılanların namazı sayılmaz diye. Bu dikkat çekici çünkü Mekke'de de aynı şeyi yapıyorlar. Niçin orada namaz sayılıyor, burada sayılmıyor gibi bir soru da çıkıyor. Ama tabii daha önemlisi burada egemenlik bölgesi Doğu Kudüs'te işgal altında, İsrail işgali altında ve orası ise eski kentin bulunduğu, El Aksa'nın bulunduğu bölge bir vakıf tarafından, Ürdün'le bir şekilde bağlantılı bir vakıf tarafından yönetiliyor. O yüzden de sıkıntı var. Uluslararası çabalar da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışları oldu bu konuda. İsrail Cumhurbaşkanı ile görüşmeleri oldu. Kriz henüz çözülebilmiş değil. Hakikaten de tedirgin edici bir noktaya kadar gidiyor. Gazze'de Hamas'a ait mevzileri, İsrail'in bir tankının vurduğu bilgileri geldi. Ayrıca bu arada tabii 3 Yahudi yerleşimcinin bıçaklanarak evlerinde adeta doğranmaları söz konusuydu. Hakikaten dehşet verici görüntülerdi. Burada da bunu yapan Filistinli'nin evinin bulunduğu köyü İsrail askerleri bastı. Evin girişini kumla kapattılar. Böyle karşılıklı intikam saldırılarının devam ettiği bir ortam var. Şimdi Lieberman, İsrail Savunma Bakanı, bu 3 Yahudi yerleşimciyi bıçaklayarak öldüren Filistin'in idamını istemiş durumda. En son 19 yaşında bir saldırgan söz konusu. İşler çığırından çıkmak üzere diyelim. O İsrail-Filistin gerilimi daha uluslararası boyutlar kazanarak bu hale gelmiş vaziyette. Evet, Orta Doğu'dan birkaç başlık daha vereyim. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Amerika'da gizlice görüşüldüğü öne sürülüyor. BM'deki çıkışları, daha doğrusu en son dönemde şöyle diyeyim. İsrail ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Bloğu arasında müthiş bir yakınlaşma olduğunu söylemek lazım. Yine Mısır'ın da bulunduğu, aslında Katar Türkiye karşıtı blok arasında dengelemeye tabii çalışıyor İsrailler. Bir o var, bir Mısır'da başsavcı Berekat suikastı davasında 28 kişiye idam cezası çıkmış vaziyette. Hişam Berekat, bu Müslüman kardeşler mensubu sanıklar vardı. 28'i idam, 38'i 10 ila 25 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmış. İdam cezaları uygulanmıyor genellikle. Önde gelen ikvan liderlerine Mısır yargısı pek çok idam cezası dağıttı. Burada da temiz yolu açık deniliyor. Haziran 2015'te Kahire'nin doğusunda konvoyuna bombalı saldırı düzenlemişlerdi. Orada ölmüştü kendisi. Müslüman kardeşlerin arkasında olduğu söyleniyor bunun. Yemen'de de kolera salgınında ölenlerin sayısı 1847'ye ulaşmış. Suudi Arabistan'ın doğrudan sorumlu olduğu bir savaş bu elbette. En son Hudeyda kentinde bir sahilde hava saldırısında 8 balıkçıyı öldürmüş, bir kişi de kayıpmış. Suudi saldırıları böyle sonuçlar veriyor maalesef. Evet, Amerika'da hafta sonu Donald Trump'ın Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer istifa etti. Kendisinin yerine New York'taki Trump'ın finansçısı Anthony Scaramucci geçti. İletişim direktörlüğü görevine atanmasına karşı çıkıyordu Scaramucci'nin, Sean Spicer. Gaflarıyla tanınıyordu kendisi. Saatler içerisinde hemen değiştirildi. Amerika'da da tabii pek çok mizah öyküsüne konu olmuştu kısa Beyaz Saray sözcülüğü döneminde. Bugün Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Senato İstihbarat Komitesi'nde, yarın da Temsilciler Meclisi'nin İstihbarat Komitesi'nin karşısında ifade verecek. Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahalesi, aslında Rusya ile Trump ekibi arasında bir konuşma, görüşme oldu mu seçimleri etkilemek üzere diye ortaya çok kanıt konulamayan meşhur Rusya Gate ile ilgili sorgulanacağını belirtelim. Evet, bakıyorum. Amerika-Rusya arasında bir yaptırımlar meselesi var. Yumağa dönüşmüş vaziyette. Rus diplomatik mülklerine Obama döneminde el konulmasına kadar varmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bütün bunları doğrudan bir gasp diye NBC televizyonuna söyleşisinde değerlendirmiş. Rusya mülklerinin iade edilmesini talep ediyor. Bu şekilde el konulmasına itiraz ediyor. Bütün bu gelişmelerin Amerikan politikasını etkilediler dedikleri gelişmelerin ortasındaki Rusya Büyükelçisi Sergey Kisilyak'ın ise görev süresi sona erdi. Şimdilik Büyükelçilik Danışmanı bu rolü yürütecekmiş. Bakalım bundan sonra gelişmeler nasıl olacak? Evet, Rusya ve Çin donanmalarının Deniz İşbirliği 2017 adlı ortak tatbikatı Rus Baltık filosunun deniz üstünde başlamış durumda. Hafta sonunda başladı. Çin donanmasına ait savaş gemileri ki Boğaz'dan geçmişlerdi. Burada da ağırlanmışlardı. Onu aktaralım. Normandiya dörtlüsü Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna liderlerini buluşturan Ukrayna kriziyle ilgili onların telefon görüşmeleri gerçekleştirdikleri ve yeniden buluşmaya çalışacakları belirtiliyor. Bu arada Ukrayna ve Amerika'nın ortak tatbikatı vardı. Deniz Sea Breeze diye andıkları. O da yapıldı. Böyle sıcak sıcak etrafımızda tatbikatlar var. Ama asıl sıcaklık Almanya-Türkiye ilişkilerinde desek yanlış olmaz. Geçen seneden beri mizah kriziyle başlayan Almanya'nın Ermeni soykırımını parlamentosuyla, federal parlamentosunda tanımasıyla devam eden İncirlik üssü, Konya üssü ile devam eden süreçte en son tabii darbe girişimi sonrası Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, aktivistlere yönelik yargılar, yargı kararları, gözaltılar Almanya'nın tepkisini çekmişti. En son Büyükada'da bir Alman vatandaşı dahil aktivistler Büyükada'daki insan hakları toplantısı vesilesiyle tutuklanmışlardı. Bu konuda işler tabii giderek keskinleşti. Size geçen hafta aktarmıştım. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in çok sert çıkışı olmuştu. Sabrımız taştı diye artık yaptırımlar diyerek Alman şirketlerinin Türkiye'den elini ayağını keseceğinin işaretini vermişti. Maliye Bakanı Schauble hafta sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzlerce yıllık geçmişi olan Türk-Alman ilişkilerini tehlikeye attığını söyledi. Şantaj yapılmasına izin veremeyiz diye de ekleyerek Doğu Almanya'ya benzetmişti. Cuma günü aktarmıştım size. Sigmar Gabriel'in dün ZDF kanalına Dışişleri Bakanı'nın konuştuğunu belirtelim. Erdoğan'la yol arkadaşlığı yapmış pek çok kişi şimdi hapiste veya susturulmuş durumda, bunu kabul edemeyiz diyor kendisi, demişti kendisi hafta sonunda. Türkiye'de suçsuz Alman vatandaşlarının tutuklanmakta olduklarını, artık Almanları Türkiye'ye gönderemeyecekleri çünkü güvenliklerini garanti edemeyeceklerini söylüyorlar. Ve tabii daha önemlisi, Alman Ekonomi Bakanlığı'nın Türkiye'den gelen tüm savunma projesi başvurularını gözden geçirdi yolundaki geçen hafta düşen haber. Böyle gelişmeler var. Bir de Türkiye'nin Almanya'da çok istihbarat faaliyetlerinde bulunduğundan şikayet ediyorlar. Tabii Türkiye'de Kürt meselesi üzerinden Almanya'yı eleştiriyor. Ayrıca da darbe girişimi sonrası cemaat mensubu olduğu öne sürülen subaylara sığınma verdiği için eleştiriliyor. Karşılıklı ithamlar devam ediyor ama bu işlerin ekonomiye varması çok tabii Türkiye için dezavantajlı bir şey. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine sert analizlerine devam etse de Almanya kendine çeki düzen vermelidir demişti geçen hafta sonunda. Hasbelkader zenginleşmiş bir ülke diye nitelendirmişti Almanya'yı, hasbelkader yakaladıkları zenginlikle diyerek. Ama diğer yandan da Türk tarafı biraz tonu düşürdü. Alman firmalarının güvencelerinin devam ettiği Alman firmalarının. Çünkü bir yandan da Cumhurbaşkanı'nın Körfez turuna çıkmadan önce yaptığı açıklamada şu cümlesi dikkat çekici. Lütfen, bizler NATO'da beraberiz. Avrupa Birliği süreci içinde müzakereci bir devletiz. Dolayısıyla aramızdaki stratejik ortaklık yeni değil. Uzun zamandır bu ortaklığa gölge düşürecek bir adım atılmamalıdır. İfadeleri dikkat çekici. Çünkü 680'den fazla Alman şirketini terör kara listesine Türkiye'nin aldığı yansımıştı. Bunu yalanladılar. Yalanladılar yalanlamasını ama Almanya İçişleri Bakanlığı aslında yalanlanan şeyin doğru olduğunu ve listenin çünkü Interpol aracılığıyla verilmiş listenin geri çekildiğini söyledi. Pek çok önde gelen Alman firması var. Dünyaca ünlü Alman firmaları var. Dolayısıyla da Türkiye böyle bir listeyi Mayıs ayında verdiyse, 2 ay içerisinde geri çekmek zorunda kaldıysa dikkat çekici bir şey bu. Tabii yalanlamalar olmuştu. Yalanlama da yalanlanmış oldu. Bakalım ne olacak bu gerilim? Hiçbir soruşturma, inceleme yok diyordu Türk yetkilileri. Nasıl oldu? Nasıl bitti? Hangisi doğru sayılıyor diye insan tabii düşünüyor. Ama Almanya-Türkiye ilişkileri kolay kolay teskin olmayacak gibi gözüküyor. Evet, Avrupa'dan Türkiye'ye çok sabır gösterdik temalı pek çok çıkışı olduğunu da ekleyelim bu bağlamda. Son olarak belki Polonya'da haftalardır protesto gösterileri vardı. Avrupa Birliği'nden yargı erkini tamamen yürütmenin kontrolüne sokan bir yasanın kabul edildiğini belirtelim. Yüksek mahkeme ve yargı üyelerinin belirlenmesinde tek güç haline geldi Polonya yönetimi. O yüzden Avrupa Birliği'nden müthiş eleştiriler alıyor. Vaktim dolduğu için çok fazla Asya'ya giremiyorum. Var birkaç başlığım ama yarın da telafi etmeye çalışırız. Belki tek bir başlık verebiliriz. Güney Asya'da balayı için gidilen ülkelerden biri Maldivler. Muhalefet ki şeriat ülkesidir Maldivler. Muhalefet ordunun devlet başkanı Yamin Abdülgayyum'un talimatıyla parlamentonun kapısına kilit vurulduğunu söylemiş. Zaten muhalefet liderleri sürgüne hapse atılmıştı, sürgüne yollanmıştı. Böyle küçücük 400 bin nüfusa sahip bir takım adalar ülkesi Maldivler. Oradan da böyle bir gelişme var. Efendim Muse'dan Resistance'ı dinleyelim. Az sonra Fehmi Taştekin'le birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın.
Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci ve yazar Fehmi Taştekin var. Orta Doğu uzmanı. Hoş geldiniz yayınımıza Fehmi.
Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
Şimdi epeydir konuşuyoruz İdlib meselesini, Suriye meselesini ama en son gelişmeler hakikaten Türkiye açısından çok çarpıcı gözüküyor. Eski müttefikler Ahrar-ı Şam, Heyet Tahrir-ü Şam denilen, aslında herhalde El-Kaide demek lazım, Suriye El-Kaidesi demek lazım, isim değiştirdi çünkü. Bunun elinde bulunan pek çok bölgeyi ele geçirdi. Kent merkezi, İdlib kent merkezi ve Babel Hava sınır kapısı, çok kritik Türkiye ile bütün hattın tesis edildiği yer. Türkiye'de Ahrar-ı Şam'ı destekliyordu. O da bütün dünya tarafından açıkça biliniyor. Ve daha da önemlisi, bütün bu Astana süreçlerinde, Cenevre süreçlerinde sanki biraz Türkiye'ye Ahrar-ı Şam üzerinden oradaki cihatçı grupları nasıl demek lazım bilmiyorum, terbiye etmek diyelim tırnak içerisinde, düşüyor diye çok yorumlar yapılmıştı. Şimdi bütün bunlar ne anlama geliyor? Önce Heyet Tahrir-ü Şam, yani Nusra cephesi, yani El-Kaide'nin Türkiye sınırını kontrol altına alıp biraz daha tırnak içinde ılımlı diye atıflarda bulunanları, Ahrar-ı Şam bunların en güçlüsüydü, etkisiz kılması Suriye için ne anlama gelir, Türkiye için ne anlama gelir?
Türkiye'nin hesapları var, Rusya'nın hesapları var. Başından beri zaten bunları konuşuyoruz. Bu bölgede ki kontrolü sağlayan gruplar Türkiye'nin desteği sayesinde, hatta CIA'nin veya Suudi Arabistan'ın da, yani Amerika'nın ve Suudi Arabistan'ın da desteği sayesinde bu bölgeyi ele geçirmişlerdi. Ancak işler fazlasıyla değişti. Hatırlarsan 2015'te Fetih Ordusu diye bir ordu kurdular. Suudi Arabistan'a ziyarette bulunan Erdoğan'ın Kral Selman'la yaptığı görüşme sonrasında bu ordu hızlı bir şekilde silahlandırıldı. İdlib, Cisre, Şuur düştü. Sonra da Halep'in fethi ordusu kuruldu. Aynı senaryoyu Halep'e taşımak için. O zaman bu yapının, çatı örgütünün ana gövdesinde Nusra, yani El-Kaide ve Ahrar-ı Şam vardı. Başka örgütler de vardı ama bunlar iki motor güç olarak sahada güçlüydüler. Ama hesap değişti. Ne oldu? Türkiye Rus uçağını düşürdü ve yavaş yavaş Suriye politikasını değiştirmek zorunda kaldı. Kürtler öncelikli hedef haline geldi. Bu çerçevede sahadaki yeni düzen, yani Türkiye'nin Rusya ile birlikte çalışarak başka bir şekilde hikayeyi yeniden yazmaya başlamaları, Türkiye'nin desteklediği, Batı'nın, Körfez ülkelerinin desteklediği bu cihatçı yapı içerisinde de bölünmelere yol açtı. Çünkü Türkiye Astana sürecine girdi. Nusra'ya göre Astana sürecine katılmak devrime ihanettir. Öyle değerlendiriyorlardı. Ahrar-ı Şam çok zorlandı. Arkasından buralarda çatışmasızlık bölgeleri oluşturma planı üzerinde epeyce ilerleme sağlanınca herkes şunun farkındaydı. Burada Ahrar-ı Şam eğer Astana sürecine katılırsa, Türkiye'nin dediği gibi yaparsa ve geri kalanlar, yani katılmayanlar terörist örgüt olarak ilan edilecekler ve Rusya'nın ateş hattına bu şeyler açık bir şekilde ateş hattına girecekler. Yani mesele terörle mücadeleye dönüşecek. Devrim süreci diye adlandırılan bu süreç, Türkiye'nin de her ne kadar hala çok fazlasıyla ikircikli ya da zikzaklı ya da çelişkili politikalar izlese de Türkiye'nin de katkılarıyla bu Rusya'nın istediği gibi terörle mücadele şeklinde bir konsepte dönüşecek. Ya Ahrar'ın ve müttefiklerinin Türkiye'nin desteğiyle orada hakimiyeti sağlanacak ve burası işte çatışmasızlık bölgesine dönüştürülecek ve buradan sonra siyasi bir sürece gidilecek. Eğer bu olmuyorsa Nusra cephesinin hakimiyeti hala direngen bir şekilde duracaksa, ki bugün öyle anlaşılıyor, duracaksa burası o zaman terörle mücadele kapsamında açık olarak Suriye ordusunun ve Rusya'nın hedef haline gelecek. Türkiye'de.
Peki çatışmasızlık bölgeleri şu an itibariyle bu son gelişmeden sonra bu anlamda en önemli ayaklarından biri diyelim. Başka sahalarda da var çatışmasızlık bölgeleri ama kuzeydeki çok önemli, Rusya için çok önemli. Bitti diyebilir miyiz bunun için? Bir, ikincisi, eğer gerçekten bu gelişmeler artık El-Kaide'nin Heyet Tahrir-ü Şam'ın açık askeri üstünlüğüne sonuçlandıysa bunların bileğinin kırılması için Türkiye'nin bizzat devreye girmesi gerekir mi? Bu da Türkiye ile El-Kaide arasında bir açık savaşa dönüşebilir mi?
Yani kuşkusuz Fırat Kalkanı operasyonu başlatılırken hedefi DAEŞ olarak ilan ettiler bütün dünyaya ve bu da bir şekilde meşruiyet sağladı. Meşruiyet demeyelim de yani bir göz yumma ya da uluslararası anlamda bir destek sağladı, getirdi. Rusya da buna bu şekilde göz yumdu. Çünkü Alep'i almak için, bu cihatçı grupların kontrolünden çıkarmak için Türkiye'nin desteğine ihtiyaçları vardı. Ona karşılık da böyle bir askeri operasyona Türkiye'nin Suriye'ye girmesini göz yumdular. Ancak burada durum biraz daha farklı. Çünkü bir şekilde Suriye'nin diğer kalanındaki silahlı gruplarla ilişki içerisinde olan farklı gruplar var. Ve bunlara karşı Türkiye'nin açık müdahalesi, Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği ilişkiler açısından da farklı tepkiler doğurabilir. Hala bura üzerinde Suriye yönetimine karşı hesaplar var. Yani bu hesaplar bitmedi. Türkiye de bu anlamda bu hesapları bitirmedi. Türkiye'nin müdahalesi sadece Nusra cephesi değil, onun müttefiki olan, bunlar içerisinde daha önce Amerika'nın silah verdiği, TOW füzeleri verdiği gruplar da var. Yani bir şekilde daha sonra Kaide ile ittifak kurmuş gruplar var. Onun üzerinde yapıdan bahsediyoruz. Bütün hepsini Türkiye karşısına almış olacak. Şimdi burada paradoks var, enteresan bir şekilde. Bu yapı, yani şu anda Türkiye'nin karşısına aldığı yapı, diyorlar ki devrimin gerçek şeyi biziz, temsilcileri biziz, Ağrar bizi sattı, devrimi sattı. Şimdi böyle olunca bu yapı çekim merkezi haline geliyor. Yani dağılmakta olan IŞİD'den kopanlar da bir şekilde buraya gelecekler. Hı hı. Bir takım kendini ılımlı diye tanımlayan gruplar da eğer Türkiye'nin oyun planını kabul etmiyorlarsa buraya yaklaşacaklar. Tam bir zehirlenme süreci yaşanıyor. Yani tırnak içerisinde Suriye devrimi diye meseleyi bayraklaştıranlar açısından da kaydeleşme gibi bir zehirlenme söz konusu. Türkiye açısından da cihatçıya karşı kullanma yönünde yaptıkları bu denemeler, 2014'ten beri bunu uyguluyorlar. Denemelerde Türkiye'yi bir sürü istenmeyen düşmanlarla karşı karşıya getirecektir. Bu riskli tabii. Yani Türkiye'nin sınır hatlarında oluyor bu. Bunlar yani Türkiye içerisinde de yarın düşman unsurlar olarak Türkiye'nin Türk vatandaşlarını, Türkiye'deki insanları, kentleri hedef alabilirler. Böyle bir risk her zaman var. Yani IŞİD nasıl bugün Türkiye'nin kentlerinde saldırılar düzenliyorsa, yarın bu cihatçı gruplar aslında ideolojik olarak IŞİD'den çok az farkları olan, yani yöntemsel farkları olan sadece bu gruplar Türkiye'yi de hedef alabilirler. Hı hı. Ama iş buraya gelir mi gelmez mi, Türkiye'ye müdahale eder mi etmez mi, onu bilmiyoruz. Hı hı. Türkiye yani bir korkusu var. Yani buraya eğer çatışmasızlık bölgesi değil de Rusya'nın burayı doğrudan hedef aldığı bir operasyon başlarsa, buradaki yaklaşık 3 milyona yakın insan var. Buradan bir göç dalgası yaşanır. Türkiye'nin böyle bir şeyi var, korkusu var. Ancak yani bir karara varmaları gerekiyor. Yani ilelebet burası bir Talibanistan olarak kalamaz. Burası şu an yani bir şekilde Türkiye sınırlarında önlem almak zorunda kalacaklar, evet. Ve burada bir çözüm bulmak zorunda kalacaklar. Yani.
Çünkü şöyle bir şey söz konusu. Bir yandan da bir siyasi süreç yürütülmeye çalışılıyor. Aslan'a derken aslında ondan bahsediyoruz herhalde, değil mi? Yani yönetimle uzlaştırma, yerel ateşkesler ve yerel anlaşmalar çok sayıda Suriye'nin her tarafında var, ama İdlib'deki El-Kaide ile bunu yapmak çok mümkün olmuyor. Onlar şeriat devleti kuracağız diye devam ediyorlar yollarına, devrim dedikleri. Bu zaten...
Şimdi çok açık bir şey var. Bunu hep söyledik. Yani sen de yazdın, söyledim. Şu anda El-Kaide ile ittifak halinde olan gruplar. Yani El-Kaide'nin kendi özü çok farklı, çok çok çok büyük bir rakam ifade etmez. Ama o şu anda çekim merkezi. Buradaki gruplar eğer dışarıdan destek kesildiği zaman, Türkiye üzerinden gelen destek kesildiği zaman, İdlib'in bütün hayat damarları, silah akışı, lojistiği, her şey Türkiye üzerinden sağlanıyor. Bunlar kesildiği zaman burada hikaye sona yaklaşır. Bunu herkes biliyor. Yani Körfez ülkelerinin maddi desteği, para akışı, bizim sınırlarımızdan akış, militan akışı. Bugün kestiklerini söyler ama $400 ile $2000 arasında para verdiğiniz zaman o bölgeden her türlü geçişi yapıyorsunuz. Bunun ötesinde Türkiye zaten resmi olarak kapılarını sürekli bu militanlara kullandırıyor. Daha işte Ahrar Şam üyelerinin yüz küsürü geçen 2-3 gün önce Babıl Heva kapısından geçip şeye katıldılar. Bu çatışmalara katıldılar. Yani devlet bunları yönlendiriyor. Bu akış kesildiği zaman burada Astana sürecinin önü açılacaktır. Yani Suriye ordusunun ya da Rusya ile birlikte yürüttüğü çok sayıda bölgede, 2000 üzerinde bölgede bir anlamda çatışmasızlık ortamı oluşturuldu. Bu Astana'dan çok önce başladı. Hı hı. Şimdi bu buralardaki temel amaç bir siyasi çözüme zemin hazırlamak. Çünkü çatışma varken bunu yapmak mümkün değil. Bir de şöyle bir hava oluştu artık. Eğer Suriye yönetimi bu silahlı gruplara, yani çatışmış devletle çatışmış silahlı gruplara bir şekilde, yani tekrar normal barışçıl bir yaşama geçme konusunda bir garanti verebilirse, bu garanti birçok kişinin de silahları bırakmasına yardımcı olabiliyor oldu. Şimdi dışarıdan akış kesildiği zaman bu sürecin önü açılabilir. O zaman Kaide çok büyük bir problem olmaktan çıkar ve buradaki gruplar Astana sürecine katılırlarsa ve başka süreçler de var, katılırlarsa bu mesele bitebilir. Ama Türkiye'nin hala ciddi şeyleri var, hesapları var. Yani
nedir onlar nedir? Yani artık bu saatten sonra çok merak ediyorum. Çünkü Amerikan yönetimi CIA aracılığıyla yaptığı Aid Donut programına son vermiş durumda, evet. De facto. Rusya ile bir çeşit anlaşma olduğu seziliyor Amerikan Trump yönetimi arasında. Tamam, bir Türkiye'nin hakikaten güneyinde bir Kürt devleti kurulduğu endişesini doğrulayacak çok sayıda gelişme var. Ona yönelik hamleler, hı-hı, yaptığı da rasyonel olarak baktığımızda hadi o da anlaşılır dedik. Daha bu saatten sonra Türkiye'nin ne gibi hesapları olabilir?
Yani tabii ki Kürtlerle ilgili hesapları var başından beri. Zaten birkaç yıldır asıl mesele bu haline geldi. Bu konuda yani eğer yeniden Suriye ordusu Türkiye sınırlarına gelecekse, Türkiye de buna göz yumacaksa ya da bunun önünü açacaksa, öyle söyleyeyim, Halep'te olduğu gibi, yani Kürtlere karşı da bir ittifak arayışı olmalı diye düşünüyor. Türkiye'nin kafasındaki şey, model bu. Yani Şam'la Ankara barışacaksa bunun bedeli Kürtler olmalı diyorlar. Bunun ötesinde hala Amerikalılar gibi düşünüyor Ankara'dakiler. Yani Rusya bir şekilde, yani bu ülke tekrar istikrara kavuştuğu zaman Esad gidecek. Rusya bunu sağlamalı. Yani Amerikalıların züğürt tesellisi diyebileceğimiz beklentisi bu. Trump'ın da böyle bir beklentisi var. Yani bunca savaş bir yatırımdır. Yani biz bu kadar yatırım yaptık, milyarlarca dolar döktük. Hı-hı. Karşılığında da bir şeyler almamız lazım. Bizimkiler tüccar mantığıyla da hareket ediyorlar. Yani bir tarafıyla da Suriye'de iş var, yapılacak işler var. Hı-hı. Yani biz yeniden inşa süreci var. Musul'da olduğu gibi, yani Musul'u yıkanları, bu hale getirenleri önce devrimciler diye, Sünni devrimciler diye Ankara'da ağırladılar, desteklediler. Şimdi de Musul'da biz de olmalıyız, şirketlerimiz de orada olmalı, biz de bu pastadan pay kapmalıyız diyorlar. Şimdi aynı şeyi Suriye'de de yapmak isteyeceklerdir. Yani hatırlarsan daha bu işin başında Erdoğan bir mermer fabrikasının açılışında inşallah Suriye'de size çok iş düşecek demişti. Daha, hı hı, daha bu kadar yıkım yokken, her şey başındayken böyle düşünüyorlar maalesef.
Yani bu şunu yani, demek yani bir tamam biz Şam'la anlaşırız ama bize altyapı projesi verirse anlaşır hesabına mı dönüyor? Çünkü Suriye yönetimi çok açık bir biçimde şöyle, evet, açıkladı, yani altyapı projelerinden en büyük payı Rusya alacak, Çin alacak, İran alacak diye 3 tane ülkeye açıkladı. Evet. Bu anlama mı geliyor? Yani bu savaşı bitirmenin yolu aynı zamanda Türkiye'ye pastadan pay vermek gibi bir şey mi oluyor?
Yani 3 kategori ilk aklıma gelen: Kürtler, yani Kürtlerin kazanımları, elde ettikleri şeylerin bitirilmesi. İkincisi siyasal olarak bir geçiş sürecinin sağlanması ve Türkiye'nin yatırım yaptığı bir takım insanların Şam'da söz sahibi olması. Üçüncüsü de ekonomik olarak, ben bu kadar mülteci kabul ettim, bu kadar masraf ettim, 30 milyar dolar diyorlar masraf ettim, bunun karşılığında da bunu almam lazım. Ama şunu unutuyorlar, yani Suriye'deki siyasi akıl ve Suriye'deki Esad olsun ya da olmasın, hakim siyasal bilinç bu topluma da yansımıştır. Diğer Suriye'deki diğer partilere de yansımıştır. Sadece Bağıs'tan bahsetmiyorum. Hiçbirisi bu saatten sonra Türkiye'ye böyle bir paye vermez. Bitmeyeceklerdir. Evet. Yani Türkiye'ye karşı öfkenin ne kadar derin olduğunu hepimiz anladım. Sahaya indiğimizde evet. Görüyoruz. Görürüz. Yani
Ankara bunu, anlamıyor bunu diyorsun yani.
Hala anlamıyorlar. Yani mesela Katar'a asker gönderiyor değil mi? Çok açık bir şekilde yani Suudi Arabistan'ın ve diğer ortaklarına karşı net bir şekilde tavır alan bir duruş sergiliyor. Bu hiç olmamış gibi. Sonra işte biz diyalogla çözmeliyiz, kardeş kardeşle iyi geçinmeli diyerekten Riyad'a gidiyor. Peki Riyad'a gittiğinde neyle karşılaşıyor? Çok açık bir şekilde yani hoş gelmedin der bir protokolle karşılanıyor. Şimdi hala bunu anlamıyorlar. Yani biz her şeyi yaparız. Almanya'ya da yaptıkları gibi her türlü hakaret ederiz. Her türlü eleştiri yaparız. Her türlü iftirayı atarız. Her türlü manşeti atar. Yani senin itliğini pazara çıkarırız havalarında. Her şeyi yaparız. Arkasından da ya biz müttefikiz. Biz NATO'da birlikteyiz. Efendim Avrupa Birliği'nde müzakere ortağıyız diyebiliyorlar. Bu pişkinliktir. Yani bu pişkinlik yani Suriye olması bu pişkinliği hazmedebilecek ülke olduğu anlamına gelmiyor. Zaten öyle olsaydı 6 yıl içerisinde hala ayakta kalmazdı. Yıkılır giderdi.
Evet.
Bu direncin farkında değiller. Yani bu tür dış müdahalelerin, oyunların, komploların hele hele cihatçı bir takım grupları destekleyerek bir ülkeyi yok etmenin, dize getirmenin karşılıksız kalacağını ve bunun unutulacağını düşünüyorlar basit bir şekilde. Unutulamazlar. Yani bakın Mısır'da unutmuyorlar. Libya'da unutmuyorlar. Unutmadılar.
Evet.
Suriye siyasal ve toplumsal bilinç ve birikim açısından diğer ülkelerden çok farklıdır. Hala bunu anlamıyorlar. Ve Suriye de bunu unutmayacak. O yüzden de Türkiye'nin planları yürümüyor. Yani çok basit bir plan yaptılar. Biz Fırat Kalkanı'ndan sonra Fırat Kalkanı 2 deriz. Ya da başka ad koyarız. Aynı şekilde yeni bir cep olarak İdlib de bizim olur. Oraya askerlerimizi koyarız. Sonra istediğimiz gibi Şam'ın karşısında kılıcımızı kullanırız ve masada da yumruğumuzu öyle bir güçlü bir şekilde indiririz ki taleplerimiz yerine gelir. Bu kafayla hareket ettiler. Ama çok basit bir hesap. Yani siz bir grubu diğer gruba karşı kullanıyorsunuz. İşte gördüğünüz Nusra cephesi hızlı bir şekilde Ahrar'ın da çok sayıda komutanını kendi saflarına çekmek suretiyle İdlib'i kendi kontrolü altına alabiliyor. Demek ki sizin hesabınız tutmuyor. Hı. Tutmayacak. Yarın şimdi mesela şeyde Aziz Elbap hattında çok basit bir şekilde oyun oynuyorlar. Yani biz burayı yeniden burada düzen kurduk. İşte Diyanet oraya gidiyor. Sağlık Bakanlığı oraya gidiyor. Polis Teşkilatı oraya gidiyor. Yani devletin bütün unsurları sanki Diyarbakır'ı, sanki efendim Urfa'yı, sanki işte Samsun'a gidermiş gibi bu bölgeye giderekten devletin resmi kurumları bir takım faaliyetlerde bulunuyorlar. Bu işgalci bir şeydir, yaklaşımdır. Pekala yani ne olacak? Orada kurduğunun düzenin yarını nedir? Ya savaş ağları ortaya çıkacak ki çok sayıda savaş ağası ortaya çıktı ve Türkiye'de bir kısmı şu anda böyle lüks evlerde yaşayarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Artık işleri bitti. Şeydekilerde Elbap Aziz hattındakilerde benzer bir şekilde ya savaş ağlarına dönüşeceklerdir ya çetelere dönüşeceklerdir ve ya da bunlar komple süpürülecektir. Türkiye'nin güney illerinde kendilerine yeni gelecekler bulacaklardır. Bizim hastalık toplum içerisinde hastalıklı unsurlar olarak entegre edileceklerdir. Yani bu oyunun sonu yok.
Evet.
Vizyon yok. Ya aynı şeyi İdlib'e yapmaya çalıştılar. İşte El-Kaide baskın çıktı. Sonra ne olacak peki? Yani Türkiye ya İdlib'e girecek, gitmek zorunda kalacak ya da ben bunu yapamayacağım. Rusya ve Suriye ordusu gelsin, yapsın diyecek.
Hı hı hı. Peki bu iş bitmeyecek, daha da çok uzayacak, onu da biliyoruz anlaşılan, fakat gerçekten artık kritik eşikler birer birer açılıyor. Buradan başka nasıl kapılar çıkar orayı da bilemiyoruz ama küresel denklemde de değişiklikleri iyi takip etmek lazım. Rusya Amerika cephesinde herhalde bunlar da çok önem taşıyor. İlerleyen dönemlerde tekrardan yorumlarını, değerli yorumlarını almaya çalışacağız. Fehmi Taştekin, çok teşekkürler.
Rica ederim. İyi yayınlar.
Evet,
haftanın ilk programı İdlib'den, İdlib'de El-Kaide'nin devamı olan Heyet Tahrir-i Şam'ın, Ahrar-ı Şam'ın, Türkiye destekli Ahrar-ı Şam'ın elinden pek çok bölgeyi, merkezi ve Babel hava kapısını, sınır kapısını almasının aslında ne gibi manalara geldiğini anlamaya çalıştık ve İmitaş Şekil'le konuştuk. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın diyelim. Rebecca Del Rio'dan Damned'la veda edelim size.
Saldırıyı değerlendirmeye çalıştık. Çek başlamış.
Yerim Has'la konuştuk. Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel'le, Profesör Ahmet İnsel'le konuştuk.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.